bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Formen, Kapitalist Üretim Öncesi Biçimler, Karl Marx, Sol Yayınları, Ankara 1997, çeviren Mihri Belli. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Formen, Kapitalist Üretim Öncesi Biçimler, Sermaye İlişkisinin ya da İlkel Birikimin Oluşumu Öncesi Süreç Üzerine. 1. Ücretlemeyin ön koşullarından biri ve sermayenin tarihsel koşullarından biri özgür emek ve bu özgür emeğin kullanım değerini bireysel tüketim için değil ama para için kullanım değeri olarak tüketmek için parayı yeniden üretmek ve artırmak için para karşılığında değişimi ise bir başka ön koşulda özgür emeğin onun gerçekleşmesinin nesnel koşullarından, emek aracından ve emek gericinden ayrılmasıdır. Bu her şeyden önce özgür küçük toprak mülkiyetinin olduğu gibi doğulu komün üzerine kurulmuş ortak toprak mülkiyetinin de yıkılmasına yol açan emekçinin doğal laboratuvarı olan topraktan ayrılması demektir. Her iki biçimde de emekçinin emeğinin nesnel koşullarıyla olan bir mülkiyet ilişkisidir. Bu emeğin ve onun maddi ön koşullarının doğal birliğidir. Bu nedenle emekçi emekten bağımsız nesnel bir varlığa sahiptir. Birey kendi kendisine karşı mülk sahibi olarak, kendi geçerliğinin koşulları üzerinde egemen olan efendi olarak davranır. Başkalarıyla olan ilişkisi de aynıdır ve bu ön koşulun topluluktan ya da komünü oluşturan tek tek ailelerden doğarak ortaya çıkmış olmasına göre başkalarıyla ilişkisi komün mülkiyetinde somutlaşmış olduğu gibi mülkiyetin ortakları olarak ya da bağımsız toprak sahipleri yanında hala yer alan bağımsız toprak sahipleri olarak eskiden tümünü soğuran ve tümünü kaplayan komün mülkiyeti sayısız özel toprak mülklerin yanında ayrı bir ager publicus olarak yer alır. Kamu toprağı, ortak toprak. Her iki biçimde de bireyler emekçi olarak değil, mülk sahibi olarak ve bir topluluğun aynı zamanda çalışan üyeler olarak davranırlar. Bu çalışmanın amacı, başkasının ürünleriyle yani artı ürünleriyle değişmek için artı emek harcayabilmelerine karşın değer yaratmak değildir. Amacı, mülk sahibinin kendisinin ve ailesinin olduğu gibi komünal topluluğun birlikte korunmasıdır. Bireyin bir emekçi olarak ortaya çıkış sürecinin kendisi bütün çıplaklığıyla tarihin bir ürünüdür. Bu toprak mülkiyetinin ilk biçiminde her şeyden önce salt doğal bir topluluk ilk ön koşul olarak görünür. Aile ve ister aileler arası intermarriage ile olsun, iç evlenme, ister kabilelerin birleşmesiyle olsun, kabile içinde genişlemiş aile. Yerleşik olmayan, bir yerde hayvanlarını otlattığı anlamda belirli bir süre oturan kabilenin çobanlık durumunu ve göçebeliğini, varlık tarzının ilk biçim olarak kabul edebileceğimiz gibi, insanlar doğaları gereği yerleşik değillerdir. Maymunlar gibi tek bir ağaç üzerinde geçimlerini sağlayabilecekleri çok verimli bir ortam olmadıkça, yabani hayvanlar gibi bir yerden bir yere dolaşırlar. Kabile topluluğu doğal toplulukta toprağın geçici olarak ortaklaşa mülk edinilmesinin ve kullanılmasının bir sonucu olarak değil ön koşul olarak görünür. Onlar en sonu bir yere yerleştiklerinde bu özgün topluluğun az ya da çok ayırt edilebilir biçimde değişikliğe uğrayacağı çeşitli dışsal, iklimsel, coğrafik, fiziksel ve benzeri koşullara ve onların farklı doğal niteliklerine, etnik özelliklerine bağlı olacaktır. Doğal kabile topluluğu ya da kanın, dilin, geleneğin ve bunun gibi ortak olduğu deyim yerindeyse sürü durumunda varlık, yaşamın ve onu yeniden üreten ve onu çobanların, avcıların, çiftçilerin ve bunların etkinliği olarak nesnelleştiren etkinliğin nesnel koşullarını mal edinmenin ilk ön koşuludur. Toprak hem emek araçlarını hem de yerleşim yerini, topluluğun temelini sağlayan büyük bir laboratuvardır, cephaneliktir. Onların toprakla olan ilişkisi safçadır. Onu topluluğun mülkü, kendisini canlı emekte üreten ve yeniden üreten topluluğun mülkü gibi düşünürler. Tek tek her birey ancak bu topluluğun üyesi olarak kendisini mülk sahibi ya da zilyede sayar. Emek süreci yoluyla gerçek mülk edinme, kendileri emeğin ürünleri olmayan ama onun doğal ya da tanrısal ön koşulları olarak görünen bu ön koşullar temeli üzerinde gerçekleşir. Aynı temel ilişkiye dayanan bu biçim çok çeşitli yollarla gerçekleşebilir. Örneğin Asyatik temel biçimlerin çoğunda olduğu gibi bu bütün bu küçük toplulukların üstünde duran ve herkesi kapsayan birliğin en yüksek mülk sahibi ya da tek mülk sahibi olarak görünmesi olgusuyla, gerçek toplulukların ise yalnızca mirasçı mülk sahipleri olarak görünmesi olgusu mutlak olarak çelişmez. Birlik gerçek mülk sahibi ve ortak mülk sahipliğinin gerçek ön koşulu olduğuna göre bu birliğin kendisi çok sayıdaki tek tek gerçek toplulukların üstünde ve onlardan ayrı bir öğe olarak görünebilir. Bu durumda tek başına bire infekt aslında mülksüzdür. Ya da mülkiyet bütünü kucaklayan birliğin, ki bu sayısız toplulukların babası despotun kişiliğinde gerçekleşmiştir, her bir bireye belirli bir komünün aracılığıyla verilmiş bir bağış olarak görülür. Mülkiyette şu belirtilir: kişisel bireyin emeğin ve ona ait olan nesnel koşullar olarak algılanan yeniden üretimin doğal koşullarıyla bir başka deyişle inorganik doğa biçiminde bulunan öznelliğin gövdesiyle ilişkilidir. Böylece artı ürün, ki emek yoluyla gerçek mülk edinme sonunda kalıcı olarak yasayla belirlenmiştir, bu en üst birliğe aittir. Doğu despotizmi içinde mülkiyetin hukuksal açıdan bulunmayışı belirgin bir nitelik gibi görünmekle birlikte, bu imalat ile tarımın birleşmesiyle mutlak olarak self-sustaining duruma gelmiş olan ve yeniden üretimin ve artı üretimin bütün koşullarını bizzat içeren küçük topluluğun içinde çoğu zaman yaratılmış bulunan kabile ya da topluluk mülkiyeti temel olarak gerçekten vardır. Artı emeğinin bir kısmı sonuçta kişi olarak var olan üst düzeydeki topluluğa aittir. Ve bu artı emek, kabile ve benzeri içinde bir payı gerçek despot için, bir payı kabilenin hayali ruhu, tanrı için, birliğin mutluluğuna yapılan ortak çalışmayla sağlanır. Oysa bu ortaklaşa mülkiyet biçimi, çalışma içinde gerçekten gerçekleşmesi ölçüsünde farklı biçimde ortaya çıkabilir. İster küçük topluluklar birbirlerinden bağımsız olarak birbirleriyle yan yana bitkisel bir yaşam sürdürsünler, ister kişisel birey kendisine ayrılmış olan toprak üzerinde ailesiyle birlikte bağımsız olarak çalışsın. Bir yandan ortak yedekler tıpkı sigorta için, bir yandan topluluğun savaş için, ibadet için ve bunun gibi topluluk olarak giderlerini karşılamak için belirli bir çalışma, senyör egemenliği örneğin Slav komünlerinde, Romenlerde ve bunun gibi en ilkel anlamda bulunur. Köleliğe ve benzeri geçiş ilkin burada olur. İster Meksika'da ve özellikle Peru'da, eski Keltlerde ve bazı Hintli kabilelerde olduğu gibi birlik hala bizzat emeğin ortaklaşa niteliğini kapsayan biçimlenmiş bir sistem oluşturabilmiş olsun. Ayrıca kabile yapısı içerisindeki bu ortaklaşa nitelik daha çok bir başka biçimde görülebilir. Birlik o zaman ailenin bir reisi tarafından ya da ailenin başları arasındaki ilişki olarak temsil edilir. Topluluğun daha az ya da daha çok, despotik ya da demokratik bir biçim alması buna bağlıdır. Sulama kanalları Asyalı halklarda çok önemlidir. Ulaşım araçları ve bunun gibi emek yoluyla gerçek mülk edinmenin ortaklaşa koşulları, bu durumda üst birliğin, alt toplulukların üstünde yer alan despotik hükümetin eseri olarak görülecektir. Gerçek anlamda kentler, bu köylerin yanında ancak dış ticaret için özellikle elverişli olan ya da devletin başının ve satraplarının gelirlerini, artürünü, emek karşılığında değiştikleri, onu emek fonları olarak harcadıkları noktalarda kurulur. İkinci biçim, ki birincisi gibi yerel, tarihsel ve benzeri bakımdan önemli değişikliklere uğramıştır, daha dinamik, tarihsel bir yaşamın, ilkel kabilelerin, yazgılarının ve uğradıkları değişikliklerin ürünüdür. Ve burada da ilk ön koşul topluluktur. Ama bireyler öz olarak salt rastlantıyla oluşmuş ya da ancak tamamıyla doğal bir tarzda oluşan parçalardan meydana gelmiş değildir. Burada da temel kır değil, kırsal insanların, toprak sahiplerinin daha önce yaratmış bulunduğu yerleşim yeri, merkez olan kenttir. İşlenmiş tarlalar, kırın basit bir eklentisi olan köyün değil, kentin arazisi olarak görünür. Toprağın niteliği gereği, onun işlenmesine ve onun gerçekten mülk edinilmesine karşı çıkarabileceği engeller ne denli büyük olursa olsun, canlı bireyin inorganik doğası olarak, onun atölyesi, çalışma aracı, emeğinin nesnesi ve öznenin geçim aracı olarak hiçbir engel çıkarmaz. Topluluğun karşılaştığı güçlükler, yalnızca toprağı daha önce işgal etmiş olan ya da işgal ederken topluluğu sarsan öteki topluluklardan gelebilir. Bu yüzden savaş herkesi ilgilendiren büyük bir görev, büyük bir kolektif uğraştır. Ya canlı varlığın nesnel koşullarına sahip olmak ya da bu sahip olunanı korumak ve sürdürmek için gereklidir. Aileler tarafından oluşturulan komün, bu nedenle daha baştan savaşçı temeller üzerinde savaşçı askeri bir güç olarak örgütlenir. ve bu onun mülk sahibi olarak varoluşunun koşullarından biridir. Konutların kentlerde yoğunlaşması bu savaşçı örgütlenmenin temelidir. Kabile yapısının niteliği soyların üst ve alt gruplar olarak farklılaşmasına yol açar. Farklılaşma, egemenlik altına geçmiş kabilelerin ve bunların kaynaşmasıyla daha da ilerler. Ortak mülkiyet, devlet mülkü, iç evlenme olarak burada özel mülkiyetten ayrıdır. Bireyin topluluktan ayrı olarak mülk sahibi olmadığı, yalnızca zilyet olduğu birinci durumun tersine burada bireyin mülkiyeti doğrudan komünal mülkiyet değildir. Gerçekte bireysel mülkiyeti değerlendirmek için örneğin doğunun sulama sisteminin gerektirdiği gibi ortaklaşa emek gerektirmeyen durumlar çıkar. Kabilenin tamamıyla ilkel olan niteliği tarihin hareketiyle ya da göçle parçalanabilir. Ayrıca kabile ilk yerleşim yerinden ayrılıp yabancı toprakları işgal edebilir. Böylece yepyeni çalışma ve bireyin enerjisini daha da geliştirme koşulları içine girebilir. Bu gibi etmenler ne denli etkin olursa olsun ve bu yüzden de kabilenin komünal niteliği dış dünyaya karşı ne denli olumsuz bir birlik olarak görünürse ve görünmek zorundaysa, bireyin işlenmesi özel olarak kendisine ve ailesine ait olan toprağın belirli bir toprak parçasının özel sahibi durumuna gelmesini sağlayan koşullarda o denli çok çıkar. Topluluk devlet olarak bir yandan bu özgür ve eşit özel mülk sahiplerinin birbirleriyle olan ilişkileri, dışa karşı onların birliği ve aynı zamanda da güvenceleridir. Topluluk sistemi üyelerinin çalışan toprak sahiplerinden, tarla sahibi köylülerden oluşması olgusuna dayanmaktadır. Ama bunların bağımsızlıkları da aynı ölçüde topluluk üyeleri olarak karşılıklı ilişkilerine, ortak gereksinimler ve ortak şan ve bunun için ager publicus'un güvence altına alınmasına dayanmaktadır. Bir bireyin topluluğun üyesi olması burada gene onun toprak sahibi olması anlamına gelir. Ama topluluk üyesi olarak birey özel mülk sahibidir. Öte yandan kendi özel mülküyle olan ilişkisi hem toprakla olan ve hem de topluluğun bir üyesi olarak kendi varlığı ile olan bir ilişkidir. Ve bir üye olarak varlığının sürdürülmesi, topluluğun da varlığının sürdürülmesidir ve bunun tersi ve bunun gibi. Çünkü toplulukta daha şimdiden tarihin fiili bir üreni olmakla kalmayıp böyle olduğunun bilincinde olunsa bile öyleyse bir kökene sahip olduğu için toprak mülkiyetinin yani çalışan öznenin emeğinin kendisine ait olan doğal koşullarıyla ilişkisinin ön koşulunu buluruz. Ama bu ait oluş kendisinin devletin bir üyesi olarak varlığı, devletin varlığı ile dolayısıyla tanrısal ve benzeri sayılan bir ön koşul aracılığı ile sağlanmaktadır. Kırın arazi haline gelmesiyle kentte bir yoğunlaşma olur. Doğrudan tüketim için çalışan küçük çiftçi, eşlerin ve kızların evdeki yan uğraşları olduğu imalat, eğirme ve dokuma ya da yalnızca birkaç dalda bağımsız bir varlık sağlayan zanaat, fabri ve bunun gibi. Bu topluluğun sürekliliği, özgür, kendi kendine yeterli köylüler arasında eşitliğin ve mülklerinin sürekliliğinin koşulu kendi emeklerinin korunmasını gerektirir. Onlar emeğin doğal koşulları karşısında mülk sahipleri olarak hareket ederler. Ama bu koşullar kişisel emek aracılığıyla durmadan bireyin kişiliğinin gerçek koşulları ve nesnel öğeleri olarak yaratılmak zorundadırlar. Öte yandan bu küçük savaşçı topluluğun eğilimi onu bu sınırların ötesine götürür ve bunun gibi. Roma, Yunanistan, Yahudiler ve bunun gibi. Kahinler diyor Niebuhr, Numa'ya kendisinin seçilmesine ilişkin tanrıların onayı konusunda güvence verdiklerinde dindar kralın ilk düşündüğü şey tanrılara ibadet değil insancıl bir şey oldu. Romulus tarafından savaşta kazanılmış olan ve işgale terk edilmiş bulunan toprakları dağıttı. Terminos'a tapınmayı getirdi. Bütün eski yasa koyucular ve hepsinden çok da Musa, Erdem, adalet ve iyi ahlak konusunda yaptıkları düzenlemelerdeki başarılarını, toprak mülkiyetine ya da hiç değilse olabildiğince çok sayıda yurttaş için güvenli, miras yoluyla geçen toprak tasarruflarına dayandırdılar. Roma Tarihi Cilt 1 245 2. Baskı. Birey is placed in such condition of gaining his life as to make not the acquiring of wealth his object, but self-sustaining its own reproduction as a member of the community, the reproduction of himself as proprietor of the parcel of ground and in that quality as a member of the commune. Komünün sürekliliği, bütün üyelerin fazla zamanları komüne savaş çalışmalarına ve buna ait olan kendi kendine yeterli köylüler olarak yeniden üretilmelidir. kişinin kendi emeğine sahip olması, emek koşullarına sahip olmasıyla askerlik hizmeti ve benzeri biçimde üyelerinin artı emekleriyle güvence altına alınan komünün varlığının yanında güvence altına alınan toprak parçası ile sağlanır. Topluluk üyesinin kendisini yeniden üretmesi, servet üreten emeğe katılarak değil, birliği dışa ve içe karşı korumayı amaçlayan, gerçek ya da hayali, komünel çıkarları hedefleyen emeğe katılarak olur. Mülkiyet quaritorium'dur. Romalıdır, özel toprak sahibi, Romalı olduğu için öyledir. Ama Romalı olmakla da özel toprak sahibidir. Çalışan bireylerin, topluluğun kendi kendine yeten üyelerinin, emeklerinin doğal koşulları içerisindeki mülkiyetlerinin bir başka biçimi, cermenik mülkiyet biçimidir. Topluluk üyesi burada bu sıfatıyla özgür doğu biçiminde olduğu gibi ne ortaklaşa, kolektif, mülkiyetin mülk ortağıdır. Mülkiyetin ancak komünal mülkiyet olarak bulunduğu yerde birey olarak üye bu sıfatıyla ister miras yoluyla olsun ister olmasın bunun ancak bir kısmının zilyedidir. Çünkü mülkiyetin hiçbir parçası, hiçbir üyenin kendisine ait olmayıp topluluğun ancak doğrudan parçası olarak, dolayısıyla topluluktan ayrı olarak değil, onunla doğrudan birleşmiş olan bir kimse olarak onundur. Dolayısıyla bu birey yalnızca bir zilyettir. Var olan şey yalnızca ortaklaşa mülkiyet ve özel zilyettir, tasarruftur. Tarihsel ve yerel ve bunun gibi durumlar bu zilyetin tasarrufun niteliğini, emeğin özel zilyet, tasarruf sahibi tarafından tecrit olunmuş bir biçimde harcanmasına veya onun da topluluk ya da bu belirli topluluğun üstünde yer alan birlik tarafından belirlenmesine bağlı olarak ortaklaşa, kolektif, mülkiyetle olan ilişkisi bakımından çok çeşitli biçimlerde değiştirilebilir. Ne de toprak, Roma-Yunan biçiminde, kısaca klasik antikite biçimi olduğu gibi topluluk tarafından işgal edilmiştir. Roma toprağıdır. Klasik antikitede işgal edilen toprağın bir kısmı topluluk üyelerinden ayrı çeşitli biçimlerde ager publicus olarak topluluğa kalır. Geri kalanı dağıtılır ve her toprak parçası bir Romalının özel mülkü, malikanesi, laboratuvardan ona düşen pay olduğu için Romalıdır. Ama aynı zamanda kendisi de ancak Roma topraklarının bir kısmı üzerindeki bu egemenlik hakkına sahip olduğu ölçüde bir Romalıdır. Antikitede de kent zanaatları ve ticaret horlanmakta ama tarım yüceltilmekteydi. Orta çağda tam tersi oldu. Zilyetlik yoluyla ortak toprağı kullanma hakkı başlangıçta patrisyenlere aitti ki bunlar da bu hakkı daha sonra kendi malikanelerindeki korunuklara verdiler. Ager publicus içinde bir mülkü devretme yalnızca pleblere aitti. Bütün feralar pleblerin lehine ve ortak topraktan bir pay karşılığı tazminat. Kent duvarlarını çevreleyen alanı dışta tutacak olursak, gerçek anlamda kırsal mülkiyet başlangıçta yalnızca pleblerin elindeydi. Kırsal topluluklar daha sonra dahil oldular. Quaritorium mülkiyetinin de gösterdiği gibi köylülerin tamamı olarak Roma pleblerinin temeli. Eskiler tarımı özgür insana yakışır uğraş, askerin okulu olarak oy birliği ile yüceltirlerdi. Ulusun eski kökeni tarımla korunmaktadır. O yabancı tüccarların ve zanaatçıların yerleştikleri, yerlilerin kazanç umuduyla göç ettikleri kentlerde değişmektedir. Köleliğin olduğu yerde azat edilen kimse geçimini böyle uğraşlarda arar, çoğu kez de servet biriktirir. Demek ki antikede de böyle uğraşlar genel olarak bunların ellerindeydi ve bu yüzden de yurttaşlara yakışmazdı. Demek ki zanaatçının tam yurttaşlığa kabulü görüşü tehlikeli bir işti. Eski Yunanlılar bir kural olarak onları bunun dışında tutarlardı. Eskilerin orta çağ kent tarihinde olduğu gibi lonca gururu diye bir şeyden haberleri yoktu. Loncalar, aristokratik, soylara üstün geldikçe savaşçı ruhu burada bile azaldı ve sonunda bütünüyle yok oldu. Ve sonuçta onunla birlikte kentlerin saygınlığı ve özgürlüğü de. Eski devletlerin kabileleri iki farklı ilkeye göre kuruluydu. Ya akrabalık bağına göre ya da yerleşim yerine göre. Akrabalık üzerine kurulmuş kabileler tarihsel bakımdan yerleşim yerine göre olanlardan önce gelmişler ve hemen her yerde yerleri bu ikinciler tarafından alınmıştır. Bunların en aşırı ve katı biçimi birbirlerinden ayrı, iç evlenme hakkının bulunmadığı çok farklı statülere sahip, her birinin bir ötekine yasaklanmış değiştirilmez bir uğraşa sahip olduğu kast düzeniydi. Yerleşim yerine göre oluşmuş kabileler başlangıçta bölgenin eyalet ve köy olarak bölünmesine tekabül ediyordu. Öyle ki Kleisthenes zamanında Atika'daki bir köye yerleşen herhangi bir kimse o köyün demostesi olarak ve o köyün ait olduğu bölgenin kabilesinin bir üyesi olarak kaydedilirdi. Ama onun soyundan gelenler kural olarak oturulan yere bakılmaksızın aynı kabilede ve aynı demosta kalırlar. Ve böylelikle bu bölünmeye ecdattan gelme bir görünüm verirlerdi. Romalı soylar kanla bağlı değillerdi. Cicero özgür insanları soyun ortak adını ekleyerek belirtir. Roma genslerinin üyelerinin ortak sacraları da vardı. Ama bunlar daha sonra, daha Cicero döneminde ortadan kalkmışlardı. Vasiyet bırakmadan ya da yakını bulunmadan ölen bir ortak akrabanın varlığını ortaklaşa miras edinme en uzun süre korunan şey oldu. En eski zamanlarda gens üyeleri olağanüstü bir yük altında bulunan ortak akrabalara yardımcı olmakla yükümlüydüler. Bu Almanlarda başlangıçta giderek hemen her yerde ve daha uzun süre Dichtmarsenler arasında yaşanmıştır. Gentesler uzlaşmış topluluklardan meydana geliyordu. Eski dünyada soyların daha genel örgütlenme biçimi yoktu. Galler'de soylu Campbell'lar ve onların vasalları bir klan oluştururlar. Patrisyen topluluğu daha üst bir düzeyde temsil ettiğinden kendisi Ager Publicus'un zilyedi tasarruf sahibi olur. Ve onu kendi himayesi altında bulunanların ve bunların aracılığı ile kullanır ve aynı zamanda onu adım adım mülk edinir. Cermenik topluluk kentte yoğunlaşmamıştır. Salt bu yoğunlaşma sayesinde kent kırsal yaşamın merkezi, kırsal emekçilerin oturma yeri ve askeri harekatların yönetim merkezi olarak topluluğa bu sıfatıyla tek tek üyelerinin varlıklarından ayrı bir dışsal varlık kazandırır. Klasik antikitenin tarihi sitelerin tarihidir. Ama toprak sahipliğine ve tarıma dayanan kentlerin Asyatik tarih, kent ve kırın bir tür farklılaşmamış birliğidir. Tam anlamıyla büyük kent yalnızca gerçek ekonomik yapının üzerine oturtulmuş bir hükümdarlık karargahı olarak görülmelidir. Orta Çağ, Cermenik dönem tarihin mekanı olarak kır ile başlar ve daha da gelişmesi kent ile kırın karşıtlığından geçer. Modern Çağ, kırın kentleşmesidir. Eski çağda olduğu gibi kentin kırlaşması değil. Kentte toplanma, topluluğa bu sıfatıyla iktisadi bir varlık kazandırır. Kentlerin salt kent olarak varlığı ayrı ayrı evlerin salt çoğalmasından farklı bir şeydir. Burada bütün yalnızca onu oluşturan parçalarının toplamı değildir. Bu bir tür bağımsız organizmadır. Her bir aile başının birbirlerinden uzun mesafelerle ayrılan ormanlarda yerleştiği Cermenler'de topluluk dış görünümü bakımından da üyelerinin her keresinde salt bir araya gelmeleri sayesinde var olur, kendinde birlikleri soydan, dilden, ortak geçmiş ve tarihten ve bunun gibi gelmiş olsa da topluluk bu yüzden bir arada oluş olarak değil, bir araya geliş olarak, birlik olarak değil, bağımsız özneleri toprak sahipleri olan bir anlaşmaya dayanan birleşme olarak görünür.